Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille lehu ve men yudlil fela hadiye lehu. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Emma ba'd fe inne estağal hadisi kitaballah ve hayral hediye hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle dalâletin finnâr. İcmaya muhalefet etmenin sapıklık olduğunun delili Nisa suresinin 115. ayetidir. Bu sünnetin de hüccet olduğuna bir kesin bir delildir. Ne diyor Allah Azze ve Celle orada? Kendisine apaçık beyan geldikten sonra Allah ve Resulünün yoluna yan çizip, yüz çevirip, müminlerin yolundan başkasına tabi olanı döndüğü yere döndürürüz. Onun varacağı yer ateştir buyruluyor. Ve orası ne kötü bir dönüş yeridir. Şimdi burada Allah ve Resulüne muhalefet, müminlerin yolundan başkasına tabi olmakla zikrediliyor bak. Müminlerin yolu 1400 senedir. Bugüne gelinceye kadar müminlerin yolu işte icmayı ifade eder. Yani kitap ve sünnetin naslarını sahabe nasıl anlamış? Sahabe bir şekilde anlamış, sahabenin hemen arkasından gelenler farklı şekilde anlamışsa o bizim için hiç ölçü değil. Ölçü yine ilk asır sahabeler. Çünkü Allah ve Resulü sahabeleri temize çekmiş. İnsanların en hayırları benim asrımdakiler demiş. Ondan sonra gelenlerdir. Ondan sonra onlardan sonra gelenlerdir diyor. Yani bunların her birisi kademe kademedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendi zamandaki sahabelerini en üstünleri diyor. Ondan sonra bakın tabiini zikrediyor. Ondan sonra gelenlerdir. Yani tabiin ile sahabe arasında bir muhalefet olursa elbette ölçü sahabelerdir. Tabiin ile tebe-i tabiin arasında bir ayrılık olursa elbette ölçü tabiindir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sıralamayla zikrediyor. Hayırlılığı kendi aslında yaşayanlarla. Yani Allah Azze ve Celle'nin de yollarına tabi olmasın. Gerek Tevbe 100. ayetinde, gerek Bakara 143. 137. ayetlerinde açıkladığı gibi eğer onların iman ettiği gibi iman ederseniz siz de hidayeti bulursunuz. Hidayet bulmak da sahabenin iman ettiği gibi iman etmeye bağlanmış. Şimdi sahabelerin iman ettiği gibi iman etmekle burada fert fert tek tek sahabeler değil onların ittifaklarıdır. Onların nasları, anlayışları bizim anlayışımızdan elbette üstündür. Biz nastan bir şey anlıyoruz. Ya bu ayet böyle diyor fakat bu sahabe nasıl böyle yapıyor? Haricilerden çıktı. İnan bunu söyleyenler çıktı. Mesela geçtiğimiz sene Maide 44. ayetinde Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Allah'ın indirinden başkasıyla hükmedenler kafirlerin ta kendileridir buyuruyor. Şimdi ayetin lafzına bakıyorsun. Allah Allah. Allah'ın indirinden başkasıyla hükmedenler kafirler. Bir sürü Allah'ın indirinden başkasıyla hükmedenler var. Bunların hepsi kafir. Direktmen böyle bir çıkış. Sonra diyorsun ki ona İbn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ya Rabbi bu İbn Abbas'a Abdullah'a Kur'an'ın tevilini, tefsirini öğret dediği ve sahabe arasında Kur'an'ın tercümanı yani Kur'an'ın Allah'ın muradının açıklayıcısı olarak nitelenen tefsirde özel bir önceliği olan İbn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki burada kast edilen diyor küfür döne küfürdür diyor. Yani sizin anladığınız gibi değil diyor. Ve bunu haricilerle tartışmasında söylüyor. Çünkü o zaman da hariciler Maide 44'ü delil getirerek o zamanki yöneticileri, bu yöneticiler sahabeler de ha Abdullah ibn Zübeyr'i tekfir etmişlerdi. Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmediyor diyerek. Abdullah ibn Zübeyr sahabe. Bunun üzerine Maide 44'ü delil getirdiler. İbn Abbas radıyallahu anh'a dedi ki onlara bu sizin dediğiniz gibi değil dedi. Yani burada küfrün dune kuf. Küfrün altında bir küfür. Fakat bu küfür Allah'ı, melekleri, kitabını inkar etmek gibi değildir diyor. Yani bunun büyük günah olduğunu söylüyor. Hatta İbn Ebi Hatim'in tefsirinde sahih bir isnatla, Bukhari ve Müslim'in şartlarına göre sahih olan bir isnatla hiye kebira diyor. Yani Allah'ın indirinden başkasıyla hükmetmek büyük günahtır diyor. Ha, şimdi burada Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmenin kademeleri var. İşte bir kimse beşeri bir hükmü Allah'ın indirdiğiyle eşit sayarsa o kimse dinden çıkan bir kafir olmuştur. Allah'ın indirdiğini inkar ederse o dinden çıkmıştır. Allah'ın indirdiğini beşeri hükümlerden alçak görürse veya beşeri hükümlerle insanlara hükmedilebileceğini caiz görürse, mesela hırsızları hapse atmak caizdir dese, elini kesmek değil de bunun yerine hapse atmak caizdir dese, bu kimse de kafir olur. Bunlar net böyle. Ama şöyle dese, evet Allah'ın şeriatı en kamil olandır, en üstünü odur. Yani hırsızın elinin kesilmesi gerekir, dinde böyledir. Fakat ben hapse atıyorum dese, bunun konumu Allah'a isyan eder. İşte İbn Abbas radıyallahu anh'ın hiye kebira, bu büyük bir günahtır. Bu küfrün altında bir küfürdür. Yani küçük küfürdür dediği şey bu. Bir kimse yine bir hüküm koyup da bunu Allah'a nispet ederse veya dini mahiyette arz ederse, mesela şöyle yapmak helaldir. Bakın bu hükmü Allah'a nispet etmek. Dinden bir şey meşru kılmak. Dinden bir şeyi haram kılmak. Meşru olan bir şeyi haram kılmak. Bunlar hep dine nispet etmektir. Mesela helal bir hükmü, adam hakime rüşvet geliyor. Rüşvet veriyor. Haram olan bir şeyi helal yapıyor hakim bu sebeple. Bak bu kişiyi dinden çıkarır. Haram olan bir şeyi rüşvet aldığı için helal diye hüküm veriyor. Müftüye gidiyorsun. Müftü, yani bakın bugün devlet yöneticilerinden çok belki Diyanet mensupları, Diyanet İşleri Başkanlığı müftüleri, cemaat liderleri, şeyhler Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetme tehlikesine daha çok muhataptırlar. Neden? Adama koskoca bir cemaatin lideri kendisine fetva soruluyor. İşte ben diyor subayım diyor. Yüksek rütbeli bir subay. İşte 3 senem veya 3 ayım var diyor. Şayet ben içkili balolarına katılmazsam emekli olamayacağım. Az bir şey var diyor. Git diyor içebilirsin, az bir sarhoş olmayacak kadar az bir şey içebilirsin diyor buna. Bakın bu Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmek. Yani haramı helal saymak. Adam kız kaçırıyor. Adam kız kaçırıyor. Şimdi bana gelse sorsa biliyor ki ben onun işine göre fetva vermeyeceğim. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam velisinin izni olmadan nikahlanan bir kadının nikahı zinadır. Yani o zina etmiştir diyor. Ne olacak? Bu sefer gidiyor Hanefi bir müftiye, Hanefi bir hocaya sormak işine geliyor. İşte onun tağutu burada bu oluyor. Allah'ın indirinden başkasıyla hükmü, işte münafıklar, Nisa suresi 60. ayetinde bildirilen münafıklar bunlar. Diyor ki Allah ve Resulüne muhakeme olmak istemezler de tağuta muhakeme olmak isterler. Tağutun isteği budur. Yani Allah ve Resulüne muhakeme olma imkanı varken bunu terk ediyor da hevasına göre hükmedecek birisine müracaat ediyor. İşte tağuta muhakeme olmak bu. Dolayısıyla bu vatandaşlar, az önce işaret ettiğimiz vatandaşlar dedi ki olur mu ya, Allah'ın ayetini sahabe nasıl tahsis eder dediler. Sahabe, yani İbn Abbas radıyallahu anh'ın az önce söylediğim söz üzerinde bütün sahabeler müttefik. Yani hiçbir sahabeden İbn Abbas radıyallahu anh'ın sözünden başka söz söyleyen yok. Hatta bu ehli sünnetle, yani sahabelerle haricileri ayıran en büyük özellik Maide 44'ü doğru anlamalarıydı. Maide 44'ten dolayı hariciler insanları tekfir ediyorlardı, sahabe ise tekfir etmiyorlardı. Aralarındaki tek fark buydu. Şimdi günümüzde halen aynı ayrım var. En büyük problem Maide 44'ü doğru anlamaktır. Ha, buradan bu söylediklerimizden şu anlaşılamaz kesinlikle. Ya işte bunlar tağutları savunuyorlar, bu devlet idarecilerini temize çekiyorlar. Yani bizim böyle bir şey kastetmediğimizi tanıyanlar bilirler. Bizim muradımız şu: şayet bu insanlar söylediklerinde samimilerse, yani evet Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmek küfürdür derlerse, bizim endişemiz bu devlet yöneticileri kafir olacak değil. Bizim endişemiz ta sahabe asrından beri birçok Müslüman alimler tekfir edilmek zorunda olacaktır. Aynı adama Ebu Hanife'yi tekfir eder misin desen dili yanaşmaz. Sen nasıl söylersin, nasıl konuşuyorsun der. Ebu Hanife'yi biz de tekfir etmeyiz diye taraftan. Nikah meselesi var. İçki meselesi var. Üzüm dışında elde edilmiş Hatta bırakın Ebu Hanife'yi, Ebu Hanife'yi tekfir eden bile var ilim ehlinden. Ebu Hanife bizim meselemiz değil de Ömer bin Hattab radıyallahu anh gibi, Ali bin Ebi Talib gibi sahabeler de bunun içerisindedir. Siz zannediyor musunuz? Yani 30 senelik hilafet süresi boyunca bu 4 halife hiç hükümlerinde hata etmediler. Hep Allah'ın indirdikleriyle hükmettiler. Bakın sadece örnek kabrinden şunları zikredebiliriz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın geçmiş ümmetlerde kendilerine ilham edilenler vardı. Benim ümmetimden de ilham edilen varsa bu mutlaka Ömer'dir dedi. Şeytan sokakta Ömer'i görse başka bir sokağa sapar. Ondan bu derece kaçar dediği Ömer radıyallahu an bir gün hutbede çıkıyor, kadınların mehirlerine sınırlama koymak istiyor. Kadınlardan birisi Nisa suresi 20. ayetini okuyor. Ey müminlerin emiri, sen bunu nasıl söylersin? Buna hakkın yok. Allah Azze ve Celle Nisa suresi 20. ayetinde kıntarlar ağırlığınca onlara mehir verseniz dahi diyor, sınırlama yapmıyor. Sen nasıl sınırlama koyarsın? Hemen Ömer radıyallahu anh tevbe ediyor. Ama şurasına bak. Ya o içtihad etmişti. Neye içtihad etti? Allah'ın ayetine mi dayandı bunu söylerken? Peygamberin hadisine mi dayandı? Ya o uygulamadı bunu. Fark etmez. Sonuçta geçici bir süreliğine dahi olsa bu küfür olan, yani onların iddiasına göre dinden çıkarıcı küfür olan şeyi işledi mi, işlemedi mi? Ha. Söyledi. İnsanlara da ilan etti. Ne oldu? Peki bunun akabinde tevbe ederken guslederek mi girdi İslam'a? Şayet küfretmiş olsaydı bu sebeple guslederek, kelime-i şehadet getirerek İslam'a girmesi gerekirdi. Daha başka bir örnek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki kim Lat'a ve Uzza'ya yemin ederse hemen la ilahe illallah desin. Lat'a ve Uzza'ya yemin etmek nedir? Dinden çıkaran bir şey. Ha, bazıları şöyle diyebilir. Bu yanılgıya İmam Sanani bile düşmüş. O yüzden bazılarına çok görmüyoruz. Ne diyor? İşte la ilahe illallah desin hemen. İşte bu tekrar İslam'a girsin içindir diyebilir. Bakın, cennetle hayatında müjdelenmiş Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh, sahip isnatta kendisinden geliyor. Cahiliyeden kalan bir alışkanlık olması sebebiyle Lat ve Lat diye yemin ediveriyor hemen. Ağzından böyle bir şey kaçıyor. Lat'a yemin ediyor. Ona hemen sen batıl konuştun diyorlar. Ve Sa'd bin Ebi Vakkas karamsarlığa düşüyor. Yani kendisi hakkında endişe etmeye başlıyor. Geliyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a. Ey Sa'd diyor, soluna 3 sefer tükür ve bir daha böyle bir şey söyleme diyor. Bakın, Allah'tan başkası adına yemin etmek büyük küfürdür. Bazılar küçük küfür diyor da bunların hiçbir delili yok. Bütün naslar Allah'tan gayrı adına yemin etmenin mutlak manada büyük küfür olduğunu gösteriyor. Sadece bazı şeyler var. Yani nasıl ki diğer küfür fiillerinde 4 şart aranır. Yani şartlarının yerine gelmesi, engellerin kalkması gerekir. Bu şartlar birincisi ilim şartıdır. Yani meselenin hükmünü bilmek. Hükmünü bilmiyorsa o kimse küfür işlemiş olsa dahi kafir olmaz. Mazeret sahibi. Burada bilgisizliği mazeret oluyor. Ama bunun kayıtları var. Her bilgisizlik değil. Mesela şu ortamda birisi kalksa dese ki ben namazın farz olduğunu bilmiyorum dese, ona bu mazeret değildir. Yani cehaletin mazeret olanı vardır, mazeret olmayanı vardır. Yani kişiye cehaletin mazeret olduğu yerler, ulaşması zor bir ilim olan meselelerdir. Mesela selefi akide, tevhid meseleleri bugünkü ortamda, Türkiye gibi bir ortamda hakikaten insanın zorlanarak öğrenebileceği, zorlanarak anlayabileceği pozisyondadır. Bu sebeple bu insanları biz mazur görüyoruz, tekfir etmiyoruz. İkincisi, acizlik. Estağfurullah. Kasıtsızlık. Kasıtsızlık. Yani yaptığı fiil küfür olmasına rağmen kasıtsız olarak yapıyor bunu. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'ın durumunda olduğu gibi. Kasıtsız olarak çıkıyor. Ekmek çarpsın. Yani ağzından çıkıveriyor. Onu söylerken kastı yok. Aynı şekilde Musa aleyhisselam'ın işte üzerinde ayet yazı olan levhaları yere fırlatması gibi. Burada da kasıt yok. Kastı aşan fiiller deniliyor bunlara. Üçüncü şart, acizlik aslında bu şeyle alakalı. Yani zorlanma. İkrah altında olmamak. Bir kimse ikrah altında küfür sözü veya fiili işlerse bu ikrah kamçı da olabilir. Sahih isnatla İbn Mesud radıyallahu anh'ten gelen rivayette 3-5 kamçı yememek için istedikleri sözü söyleyebilirim diyor. Yani cam, 5 tane zaruret, zarureti hamse denilen 5 zorunluluğu korumak için canı, malı, aklı, dini, bunları, bir şey daha vardı, namusu, bunları korumak için yani bunlara gelecek bir zarar karşılığında ikrah edilen kimse kendisinin yaptığı fiilden dolayı başkası zarar görmeyecekse o oradan şeydir, ruhsatlıdır. Yani küfür sözünü söyleyebilir veya küfür fiilini işleyebilir. Bu sebepten dolayı kafir olmaz. Ve dördüncü şart. Neydi dördüncü şart? İlim dedik. Kasıt dedik. Kalp kasıtla alakalı. İkrah. Yok, dört de var. Bir şart daha vardı.
Mazeret
dediğimiz yani bu cehaletle alakalı bir şey. Yani cehalet mazeret olabilir ve dördüncüsü tevildir. Yani kişinin tevil etmesi. Mesela tevil-i kabil dediğimiz yani ilim açısından tevil etmeye müsait bir tevilde bulunan. Bakın bu kafirlerin sistemleriyle hükmeden, kendilerini İslam'a nispet eden kimselere alimleri, onların hoca kabul ettikleri insanlar şöyle bir tevil sundular ve bunlar bunu uyguluyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih bir hadis var, sabit. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, hani bu hurma ağaçlarının aşılanması meselesinde, diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, siz dünya işlerini daha iyi bilirsiniz. Ama ahiret işlerine gelince, yani dinle alakalı konularda ne emretmişsem onu yapın, ne yasaklamışsam ondan uzak durun buyuruyor. Siz dünya işlerini daha iyi bilirsiniz sözünden dolayı bunlara hocalar fetva vermiştir. Yani demokrasiden faydalanabilirsiniz diyerek fetva vermişlerdir. Yani tevil kabil olan bir tevilde bulmuşlar. Bunlara bunu mazur görüyoruz. Yaptıkları yanlış mı? Elbette yanlış. Ama sadece tekfir etme boyutunda biz duraklıyoruz. Yanlışlarını reddediyoruz. Tekfir meselesi çünkü kişinin bütün hükümlerden, yani en büyük müçtehitlerin zorlandığı, yani abdest meseleleri, namaz meseleleri, cihat meseleleri, kısas meseleleri, yani İslam'da ne gibi hükümler varsa en ağır hüküm tekfir hükmüdür. Bugün abdest alırken, namaz kılarken şöyle namaz kılınır mı, şöyle abdest alınır mı gibi meselelerde fetva vermekten aciz, bu konularda delil getirmekten aciz insanlar kalkıp da bir tane Müslümanın tekfiri hakkında söz ediyorsa, kendisini İslam'a nispet eden birisinin tekfiri hakkında söz ediyorsa, bu en büyük cinayeti işlemiştir. Bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, yeryüzündekilerin en şerlileri haricilerdir diyor. Yani insanları bu söylediğimiz şartları gözetmeden tekfir edenlerdir. En şerlileri bunlardır diyor. Şimdi ne bakımdan? Başka insanlara zarar vermeleri bakımından bunu söylüyor. Akıbet bakımından bilemiyoruz da. Çünkü Yahudiler vardır, işte ateistler vardır, din düşmanları vardır. Yani haricilerin bu ümmete verdiği zararı Yahudiler bile, ateistler bile, komünistler bile veremezdir bunun manası. Yoksa şey olarak mertebe bakımından onlardan daha alçaktırlar manasında değil bu. En şerlileri, en berbat durumda olanlar. İslam daveti nerede kuvvetlenmişse düşmanlar böyle onu aşırılıkla veya ya ifratla ya tefritle o daveti baltalayacak imkanları gevşetiyorlar. Şu an İslam coğrafyasında, yeryüzünün her tarafında bunu bizzat gözlemleyebilirsiniz. Yani nerede Müslümanlar tevhide sarılıp, kitap ve sünnete sarılıp bununla ilgili atağa geçerlerse, hayatlarına geçirmeye başlarlarsa onları yok etmek için iki tane plan var. Bu ikisi bir arada gelir. Sen eğer tekfircilerin önünü açarsan otomatikman onlara anti tepki olarak mürciyelik, gevşeklik, tefrit beraberinde gelir. Bir kesim de bu taraftan tutar. Ne olur? Böylelikle ümmet birbirine bu şekilde girer. Bunlar bunu çok iyi biliyorlar. Senelerdir, çünkü İslam tarihi üzerinde inanın Müslümanlardan çok daha iyi araştırmalar yapıyorlar. Yani Müslümanların tarihini Müslümanlardan daha iyi araştırıyor oryantalistler. Bu Müslümanları nereden zayıflatırız? Nereden çomak sokarız? İşte bu tekfir fikri bir sefer girerse bir Müslümana, en sonunda en yakın arkadaşlarıyla ne oluyor? Bunu kullanmaya başlıyor. Ha, şu suyunu buradan aldı, şöyle yaptı, bunu böyle yaptı. Ne oluyor? Hemen tekfir malzemesi haline geliyor bunlar. Çünkü inanın her işten dolayı tekfir edebilirsiniz. Yani kitap ve sünnete aykırı her işten dolayı tekfir etmek mümkündür. Yani tekfir etmek çok kolay. Bu yüzden bu derece kolay olduğu için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kadar çok sakındırmış ki, üzerinize diyor en çok korktuğum şeylerden birisi, adam diyor Kur'an'ı okur, Kur'an'ın güzelliği de üzerine yerleşir. Yani bu güzelce okuyor demek. Güzelce okur diyor. Kur'an'ı güzelce okuduğu için şimdi etrafına bakacak ki insanlar Kur'an'a uymuyor, sünnete uymuyor. Bir sürü teslik var, yamukluk var. Ne yapacak şeytan? Bu sefer sağdan yanaşarak bu insanları buna tekfir ettirmesi lazım ki bunu yolundan saptırabilsin. Bunu saptırmanın tek yolu budur. Buna işte git geri dön içki iç, geri dön zina et diyemez artık. Geriyi gösteremiyorsa ilerideki aşırılığı gösteriyor. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu adam diyor Kur'an'ın güzelliği kendisine yerleşmiş olmasına rağmen İslam diyor sanki bir rida gibi, sanki bir gömlek gibi omzundan atar. Kılıcını alır, komşusunu itham eder müşriklikle. Yani bu Kur'an ile birlikte zikredilmesi şunun için, bu komşusunu şirk ile itham ederken boş yere değil, Kur'an'dan sünnetten dayandığı bir şeyler var. Ortada yani fiil var. Küfür olan, şirk olan fiil var mutlaka. Durduk yerde vay müşrik diye hevasına, sadece sırf hevasından dolayı değil, ortada gerçekten de şirk olan fiiller olabilir. Kalkar ve şirkle itham eder diyor. Sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü, şirk ile itham eden mi, itham edilen mi küfre yakın, şirke yakın? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, itham eden, itham ettiği suça kendisi daha layıktır diyor. Bakın bu çok önemli bir tehdit. Yani demek ki bu kadar basit tekfir etmek mümkünken, bu denli kaçınmamız gerekiyor ki kendi imanımızı korumak için. Bana ne ondan? Yani onu tekfir etmişim veya etmemişim. Tekfir ettiğim zaman benim artı haneme geçmiyor bu. Yani amel haneme işte şu kadar adamı tekfir etti diyerek sevap yazılmıyor. Ama bir Müslümanı tekfir etmek, yani hata ettiğini düşün. Bir Müslümanı tekfir etmek, onu öldürmek gibidir diyor hadiste. Devam ediyor. Ve bir kişiyi öldürmek Allah'ın indinde bütün alemi öldürmek gibidir. Bütün insanlığı öldürmek gibidir şeklinde geliyor. Şimdi düşünün bu işin tehlikesini. Abdest almanın sünnetlerini, farzlarını, yani delilleriyle bilmekten, namaz kılmanın şeklini sünnet veçiyle yerine getirmekten, eda etmekten aciz bir insan nasıl oluyor da en büyük müçtehitlerin tiril tiril titrediği tekfir meselesinde çok rahat konuşabiliyor? Bizim en çok kaçınmamız gereken nokta burasıdır. Yani biz sadece fiil olarak küfür, şirk olan neyse bunlara karşı uyarırız, insanları sakındırırız elimizden geldiğince. Ama o fiilde işlediği zaman sen kafir oldun demekten de insanların en uzak olanıyız. Ta ki söylediğimiz şartlar yerine gelmedikçe. Bu şartların yerine gelebilmesi için de bir an önce Müslümanların devlet olması lazım. Müslümanların halifesi olması lazım. Ta ki hüccet ikamesi ne derece o adama yerine gelmiş. Çünkü biz şundan hiçbir zaman emin olamayacağız. Mesela misal veriyorum. Ömer abi diyelim söz gelimi birisine tuttu kafir dedi. Haklı da olabilir, haksız da olabilir. Çok haklı gerekçeleri de olabilir. Ben de çıkar derim ki ya Ömer abi niye öyle bir şey yaptın? Bu adamın şöyle şöyle bir ihtimali olabilir mi, olamaz mı? Yani şimdi şunu düşünün. Usame bin Zeyd radıyallahu anh bir cihad esnasında, çarpışma esnasında yani adam müşriklerin safında savaşıyor. Bilfiil savaşıyor. Bir sürü Müslüman öldürdü belki. Usame bin Zeyd radıyallahu anh da ona kinlenmiş. Yani öldürecek kadar. Yani belli bir şey geçmiş, mücadele geçmiş aralarında. Tam öldürecek, ben Müslüman oldum diyor. La ilahe illallah diyor. O da vay yalancı.
Hocam şimdi şöyle
diyerek şey, öldürüyor onu.
Şöyle bir şey çıkmıyor mu? Şimdi tekfir konusunda dediniz de bazı zamanlarda biz böyle toplulukta bazı kişileri tekfir ediyoruz.
Evet. Şimdi şartlar ama yerine geldiği zaman mesela biz diyoruz ya bu dört şart.
Mesela televizyonda çıkan bazı safsatalı hocam. Ha,
misal verelim. Açıkça söyleyelim. Abdülaziz Bayındır, mesela, Mustafa mesela. İslamoğlu, Yaşar Nuri Öztürk, Fethullah Gülen bunların tekfirini hatta bir insan bunları tekfir etmekte şüphe ederse onun akidesinde bir problem vardır. Ya o adamın akidesini bilmiyordur veyahut da kendi akidesinde problem vardır. Yani neden?
Burada tekfir edilebilir diyorsun.
Tabii biz şunu söylüyoruz. Biz Müslümanları tekfir etmekten sakındırıyoruz. Yoksa kafir yani açıkça
Müslümanları tekfir etmek.
Tabii. Mesela Mustafa İslamoğlu Şii'dir. Yani bu hem Şii olması hem sünnet inkarcısı olması Abdülaziz Bayındır sünnet inkarı işte Mutezile akidesine sahip olması, kaderi inkar etmesi biz bunların gerekçelerini söylüyoruz. Bunlar yani kişiyi mazur kılmayan şeylerdir. İskender Evrenosoğlu'na kim tabi olursa, kim onun peygamberlik iddiasını, kendisine Kur'an indiği, vahiy indiği iddiasını kim tasdiklerse, cahil olsun, alim olsun fark etmez. Biz onu tekfir ederiz. Neden? Bu cehaletin mazur olmadığı, yani kişi La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah sözünü söylerken bilmek zorunda olduğu şeylerdendir. Bir kimse çıkıyor, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra peygamberlik ilan ediyor. Demek ki bu insan bunu tasdikliyorsa şu ortaya çıkmış olur. Bu adam La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah derken bu bilmesi zorunlu olan şeyi bilmeden söylemiş. Dolayısıyla bilmeden söylenen sözün hükmü yoktur. O kimseye Müslümanlık sabit olmaz.
İnsan namaz duruyor ama dua ederken benim canımı al diyor başkasına ver demek ne oluyor? İnsana ne diyebiliriz?
Diyebilir. Bunda bir şey yok.
Canımı diyor, al diyor. Mesela Erdoğan'a bağışla diyor benim canımı diyor.
Diyebilir. Bu cehaletinden dolayı söylüyor. Bir diğer taraftan Sahih Müslim'de gelen bir hadiste Adem Aleyhisselam bunu yapmıştır. Ona nesli gösterildiği zaman Davud Aleyhisselam'ın ruhunu parlak görüyor. Ya Rabbi benim ömrümden al 60 senesini ona ver diyor. Sonra tabii bu elest bezmi gibi bir bezmde Allah Azze ve Celle'nin katında olan bir şey olduğu için dünyaya geldiğinde Adem Aleyhisselam hatırlamıyor bunu. Ölüm meleği kendisine geldiği zaman benim daha şu kadar ömrüm var diyor. Hayır diyor sen bunu Davud'a verdin. O da inkar ediyor. Hayır böyle bir şey olmadı. Hatırlamıyor çünkü. Sonra ona melekler şahitlik ediyor. Ta o zaman da Allah Azze ve Celle melekleri şahit yazdırmıştı. O belgeyi getiriyor bakın delille yine ve onun ruhu öyle alınıyor. Yani başkasına ruhunu yani canını canından ömründen ver demesi biraz cahilliğinden kaynaklanır o kimsenin. Neden? Çünkü kalemler kurumuştur. Herkesin kaderi yazılmıştır. Fakat bu yani küfür veya şirk bu mertebede bir şey değil. Şimdi yani bu böyle bir istekte şey, bulunabilir insan.
Cihat olayı Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor da bu cihat bizde cihada çıkabilir miyiz? Yani gidebilir miyiz?
Şimdi nasıl ki namaz, hac, zekat, bütün ibadetlerin bir takım şartları olmadıkça yerine gelmiyorsa cihat da böyle bir farzdır. Yani kıyamet gününe kadar cihat farz bütün Müslümanlara.
Buradan git Çeçenistan'a gitse cihat edebilirim. Yani Afganistan'a gitse.
Yok şu an cihadın şartları yok. Şartları nelerdir? Müslümanların kafirlerle eşit güce veya onlardan daha fazla güce sahip olması gerekir. Belli şartları vardır. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke dönemi boyunca ne yaptı sence? Yani bir sürü şirk ve zulümler işleniyordu. Müslümanların gözü önünde güçleri yetmedi halde işkenceler yapılıyordu ve onlar güç sahibi olmalarına rağmen yani kafirlerle çarpışacak bazı güçleri olmalarına rağmen ey Allah'ın Resulü bunlarla ne zamana kadar sabredeceğiz? Niye çarpışmıyoruz diyorlardı. Daha bununla emrolunmadım diyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emredilmemesinin, cihatla emredilmemesinin sebebi, yani ancak Medine döneminde bu emrin gelmesinin sebebi, donanım ve kişi olarak kafirlerle karşı, onlara karşı tamamen İslam'ın ve Müslümanların yok edilmeyeceği bir güce sahip olmalarının şartından dolayıydı. O halde sonraki zamanlar içerisinde de Bizler ne zaman ki kafirlere karşı direnecek gücümüz olursa, o zaman fiili kıtal boyutundaki cihat bize farz olur. Yani cihat her halükarda devam ediyor. Yani
savaşında 300 kişi sahabeden, kafirler, müşrikler kaç kişiydi o zaman?
Yani o sayı önemli değil. Yani Müslümanların güçleri bu sayıyla endeksi değil. Yani kişi sayısıyla, donanım sayısıyla değil. Müslümanların en büyük donanımı akidedir. Şimdi biz burada donanım derken işte şu kadar silahımız olsun, kafirlerin 10 tane silahı varsa bizim de 10 tane olsun değil. Bizim kastımız şu: Müslümanlar akide birliğini, sahih akide üzerinde birleşmedikleri sürece ne yapamaz? Kafirler karşısında hiçbir şey sergileyemezler. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin az topluluklara, daha kalabalık topluluklara karşı yardım etmesi akidelerinden dolayıdır. Akide bitikse ne olur ki? Neye yarar? Bosna'da savaştılar. Sonra kafire teslim edip, İzzet Begoviç'e teslim edip geldiler. Demokrasi kuruldu.
Selamlar.
Aleyküm selam ve rahmetullah. Usame bin Laden veya buna benzer kimseler baktığın zaman akideleri bozuk. Evet, Allah için gerçekten bir sürü fedakarlık yapmış olabilirler. Ama akide olmayınca Allah nusret etmiyor.
Yardım etmiyor.
Şimdi Afgan cihadı ilk başlarında Allah yardım etmişti. Evet. Neden? Bütün Müslümanlar onu destekledi. Yani cihadı destekledi. Ama Müslümanlar akide birliği olmadığı için birbirlerine girdiler. Allah yardımını onlardan çekti.
Yani bir topluluk kendini düzeltmedikçe Allah-u Teala...
Aynen öyle. Yani bizim bütün mücadelemiz bunun üzerine olmalı. Yani biz cihad edebilmek için, kafirlerin karşısına izzetle durabilmek için Allah Azze ve Celle'nin yardımını yanımıza almamız gerekir. Akideyle alakalı. Şimdi birimizin akidesi böyle, birimizin akidesi şöyleyken, inanın biz daha bakın şurada yani hiçbir zorluk altında olmadığımız halde düzgün bir akide için bir araya gelemiyoruz. Yani şimdi nefsinin basit hesaplarından, basit rahatlarından bu kadar vazgeçemeyen bir topluluk Allah için canını verir mi? Yani kim bunu mantıklı olarak düşünebilir? O yüzden biz kaliteli bir toplum oluşturduğumuzda bunların imkanları kendiliğinden gelecektir. Biz böyle inanıyoruz. Ve Allah'ın desteğini almış hiçbir topluluk kendisinden ne kadar kalabalık toplumlar olursa olsun onlara yenik düşmez. Mesela Allah'ın desteğini almak. Daha önce anlattık ama siz yoktunuz. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam toplumların en güzeli değil mi? Akidelerinde hiçbir problem var mıydı sahabeler? Hiçbir şey yoktu. Ama bir tane pürüzden dolayı Uhud'u kaybettiler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a açık hadisi olmasına rağmen onlar içtihatta bulunarak yerlerini terk ettikleri için.
Şeyciler değil mi?
Bakın hani diyorlar ya şimdi, ya bunlar mezheplerle uğraşıyor. Bizden için bunu söylüyorlar. Ya bunlar mezheplerle uğraşıyor. Ya sahabeler burada bak hadis olmasına rağmen içtihat ettikleri için, yani mezhebi tarzda bir şeyden dolayı yenik düştü Uhud'da. Tabi. Uhud da bir galibiyet olacak. Yani Müslümanlar nerede kafirlere yenik düşmüşse mutlaka Allah onlardan desteğini azaltmıştır, çekmiştir. Kendi hataları sebebiyle. Haşa zulmetmez kuluna hüdası, herkesin çektiği kendi cezası. Yani mutlaka bizlerde olan bir eksiklikten dolayı bunlar oluyor. Ha, cihatsa, cihat Allah'ın kelimesi en yüce olması için yapılandır. Benim nefsim kahraman olsun diye olan değildir. Benim hislerim tatmin olsun diye yapılan değildir. Allah'ın dini en yüce olsun diye. Allah'ın dini en yüce olsun diye sen cihada, Çeçenistan'da, şurada burada düşünüyorsan, kendi memleketinde Allah'ın dini yüce mi ki sen buraları önce düşünüyorsun? Kendi memleketinde Allah'ın dini ayaklar altına alınıyor. İlk önce en yakındaki düşmanlarla cihad etmen gerekli değil mi? Yani biz şeytan işte sağdan yanaşması dediğimiz şey bu. Çünkü bu zaten Amerikan oyunudur. Müslümanlar şayet İsrail'i ortak düşman olarak belirleseler, cihadı tamamen buraya yönlendirseler, ben inanıyorum ki büyük bir cihad olacaktır. Hatta ehli kitap kafirlerinin bir kısmı, yani Hristiyanlar dahi destek verecektir. Çünkü İsrail tam bir beladır. Ama Müslümanlar bir türlü oraya yoğunlaşmıyor ha. Adam orada cihat diyerek oraya çağırıyor. Hiçbir zaman kazanamayacaklar. Çünkü akide olarak bitik bir yer. ve neticesi de akıbeti de belirsiz bir yer. Aynı Bosna veya Irak'ta olduğu gibi, yani Irak'ta eskiden beri tevhid ehli Müslümanlar çarpışıyordu. Bu Müslümanlar ölüyor. Meydan kime kalıyor? Demokrasi isteyenlere, Şia hükümeti isteyenlere veya Kürt hükümeti isteyenlere kalıyor. Yani Allah'ın kelimesi en yüce olsun diye savaşmak gerekir buralarda. Ama cihat bir siyaset gerektiren bir şey. Yani mantıklı hareket edeceksin burada ve kitap ve sünnet ışığında hareket edeceksin. Evet, Allah cihad edenleri oturanlardan kat kat üstün kılmıştır.
Şeydeki gibi değil mi şey? Irak Savaşı'nda Basra'da hani 15-16 kişi bir bombun falan Amerikan ordusunu geçemedi hatırlıyorsan.
Evet.
Veyahut da yüzlerce...
Orada işte...
Sahiyat diyor.
O zaman Molla Fatih Kraker... burada Türkiye'de de kötülediler. Bu adamlar mesela türbeleri bile yıkıyorlardı. Hemen Akit gazetesi falan yazdı. İşte bunlar türbelere düşman, bunlar Vahhabi falan diye. Başta Türkiye'deki Müslümanlar onlara cephe aldılar. Tasavvuf takıntıları sebebiyle bilmedikleri için hakikati. Ve onlardan destek çekildi. Çok kısa bir zaman sonra da Molla Muhammed Fatih Kraker ve etrafındakiler, yani Ensar-ı Sünne denilen grup anında yok edildi. Yani Amerikan birlikleri onları mahvetti. Cihadı ayakta tutan onlar vardı. Akideleri düzgündü. Bak, bir türbelere saldırmaları sebebiyle alakayı kestiler. Ama Usama bin Laden tarafına Türkiye'den gidenlerin bir kısmı Cübbeli'nin cemaatinden, biliyor musunuz? Ben bunlardan da var. Neden? Neden onlara gidiyorlar da Molla Muhammed'in grubuna gitmiyorlardı? Çünkü onlar türbeleri yıkıyorlardı. Yani nerede sünnete, tevhide aykırı bir şey var, bundan mücadele ediyorlardı. Ama şeye baktığın zaman, Usame bin Laden'e baktığın zaman, Molla Ömer denilen bidat ehli, sapık birisine biatlidir. Molla Ömer kimdir? Hem Maturidi, hem Sufi, hem Hanefi. Yani zamanında parmaklarını, ellerini kaldırıyorlar diye sünnete göre namaz kılanların, parmaklarını kıranların devamı bunlar. Şimdi bu adama kızını veriyor. Normalde İslam'a göre bu adamın akidesi müşriktir. Maturidilik de, Hanefilik de, Sufilik de. Bunların sadece bir tanesi olsa bile yeterdi kızını vermesinin caiz olmaması veya biat etmesinin caiz olmaması için. Bunların hepsi bir arada ama. Şimdi böyle bir ortamda Allah yardım etmez. Allah halis, temiz bir amel istiyor bizlerden. Bak, az önce söylediğimiz gibi Uhud Savaşı'ndaki en ufak bir pürüzden dolayı Allah desteğini çekti. Allah Resulü'nün bulunduğu ordu bile galip gelemedi. Bizim söylemlerimiz kitap sünnet olmuş neye yarar? Allah Resulü'nün kendisinin bulunduğu ordu yenildi. O yüzden hiçbir konuda kitap ve sünnetten en ufak bir taviz verilmemesi gerekiyor. Birilerinin hatırına, işte cihadımıza destek versinler diye bir müddet göz yumalım. Bu tip şeyler söz konusu değil. Bunlar böyle bir yol tutturdukları için kitap ve sünneti öğrenmek, yani cihadın ilk aşaması budur. Öğrenmek, insanlara tevhidi tebliğ etmek. Cihadın ilk aşaması budur. Bir şeyler tebliğe ulaştıracaksın, hüccet ikame edeceksin ki cihat gündeme gelebilsin. İnsanlar ona yüz çevirecek ki cihat gündeme gelsin. Bunu ne gördüler ya, ne zamana kadar ilim? Ne zamana kadar ilim öğreneceksin? Allah Resulü zamanında adam Müslüman oluyor, demin cihada giriyordu diyor. Evet, o zaman iş kolaydı. Geliyordu, Allah'ın Resulü önce Müslüman mı olayım, savaşayım mı? Önce Müslüman ol, ondan sonra savaş diyordu. O da Müslüman oluyor ve öyle savaşıyordu. Peki şimdi bir insanın, yani Müslümanım diyen bir insanın doğru akideye girmesi ne kadar zaman alır sizce? Yani bir sufi dinini zaman zaman araştırmış fakat batıl bir yol üzere öğrenmiş bir sufinin tevhidi öğrenmesi ne kadar zaman alır? Yani bu 3-4 senelik zaman zarfı içerisinde halen daha şirkle devam eder. Yahu bakın, ben kendimden örnek vereyim. Biz Selefi akideyi öğrendiğimizde, Selefiliğe dönüş yaptığımızda neredeyse 10 senelik zaman birimi boyunca, bakın şu mesela fecir meselesini bile daha 3 senelik bir mazisi vardır. Türkiye'de bir sürü Selefi vardı. Kimse bununla amel etmiyordu.
Şey, bu ayette geçmiyor mu zaten?
Öyle de şimdi adam diyor ki, bak Suud'da da olmuş bu. Alimlerden birisi Şeyh Bin Baz'a itiraz ediyor. Diyor ki işte bu zamanlar uymuyor diyor takvimdekiler diyor. O da diyor ki vallahi diyor bu takvimleri hazırlayanlar fecri senden benden iyi bilirler diyor. Bak şimdi böyle bir kesir batma var. Sonra araştırıyorlar bakıyorlar ki ne bilmesi? Dinden şeyden anlayan şeyler değil, kimseler değil. Astronomik şeylere göre yani astronomik tan denilen bir şey var. Bunlar astronomlar fecir vakti olarak fecri kazibi esas alıyorlar. Senelerce bak Suud'da da böyle halen daha devam eden bir şey bu. Yani sabah namazları tehlikede insanların, ya bırakın başka şeyleri, namaz bu. Yani şimdi demek ki bizim ıslah etmemiz gereken o kadar çok şey var ki düşmanın karşısına çıkmadan önce Allah'ın yardımını alabilmemiz için. Bak ben ne diyorum? 7 sene kadar bir zaman boyunca biz namazları vakitlerinden önce kılmışız. Diyorum ya, selefilerden hiç kimse bunu dile getirmedi mesela. Türkiye'de, başka ülkelerde varmış fark edenler. Biz ondan sonra anladık. Kimse dile getirmedi, kimse bununla amel etmedi. Yani bizim bilmiyor olmamız bize mazeret değil burada.
Öyle etmeyenler.
Halen daha işte şüphede olanlar var. Önemli değil, bu aşılacak. Halen daha biz açık sünneti getirmemize rağmen
sabah namazı
ileri geri konuşanlar oluyor yani. Hocalardan bile var yani.
Sabah ezanı fecire denk geliyor şimdi.
Şimdi öyle. Ramazan'da böyle okumadılar. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfuruke ve etubu ileyk.